Kitabın adı Yüzleşme. Yazarı Nora Roberts. 39. Ayrım. Akşam yemeğinin ardından Phoebe kızını yatağına yatırıp yüzbaşıyla son bir görüşme daha yaptıktan sonra oturup tekrar dosyalara bakmaya başladı. Tam yüreğinin ortasında bir boşluk hissetti. Sanki içinden bir şeyler sökülüp alınmış gibiydi. Dosyaları yeniden etraflıca taraması gerekiyordu. Dikkatini toplayıp isimlere, olaylara ve nedenlere yoğunlaşmalıydı. Fakat içindeki boşluk orada durmuş, onu içine çekmeye devam ediyordu. Birden neden olduğunu anlamadan telefona sarılıp Duncan'ı aradı. Genç adamın sesini duyduğunda o boşluğun etrafında oluşan titremenin nedenini de anlayamadı. "Benim Duncan, Phoebe, ben de şimdi seni düşünüyordum. Arasam mı yoksa biraz yalnız mı bıraksam diye kendi kendime söylenip duruyordum. Evde misin?" "Evet." Telefonu tutan eli titremeye başladı. "Evdeyim. Sen?" "Ben de. Beni kontrol etmek için mi aradın?" "Ben şeyi... Neyi? Yani seni rahatsız etmek istememiştim aslında." "Sözümü geri aldım. Kötü bir şey mi oldu? Gerçi bunun cevabı çok açık. Başka bir şey mi var?" "Biraz önce Dave'le konuştum. Burada herkes olabildiğince kendi düzenini kurmuş durumda. Onlara bir şey söylemek istemedim. Yani tam da... Tanrım, saçmalıyorum işte, özür dilerim. Ben aslında başka bir şey." "Dave ne söyledi sana? Onlara neyi anlatmak istemiyorsun?" "Hemen konuya giriyorsun, bu huyunu seviyorum. Ama belki de bu ileride rahatsız edici olabilir. Tabii olur da ikimizin ilişkisi devam ederse. Bana şeyi bulduklarını söylemek için aramış. Bunu bilmem gerekiyormuş. Bir dakika bekle." Telefonu ağzına yaklaştırıp nefesinin sakinleşmesini bekledi. Patlayıcılara bir zaman ayarlayıcı bağlanmış. Roy'un üzerindeki patlayıcılara. Bir kronometre şeklinde çalışıyor. Sanırım uzaktan kumanda ediliyordu. Ya da daha önce patlamak isterse düğmeye basabilirdi. Saat 13.35'e ayarlanmış Duncan. Yani Roy'un yaşamasına asla izin vermeyecekti. Ne yapsam, ne söylesem sonuç değişmeyecekti. Bir an sessizlik oldu ve Phoebe onun derin bir nefes aldığını duydu. Senin oraya gideceğinden emin olana kadar bekledi. Seninle istediği gibi oynayabilmek için zaman yarattı. Yapacaklarını görmeni istedi. Orada olmanı istiyordu, anlıyorsun değil mi? Onunla çekişmemi, yaltaklanıp yalvarmamı istedi. Ve her şey olup bittikten sonra da umurunda bile olmadığını anlamamı istedi. Ne yaparsam yapayım, onun için fark etmeyecekti. Çünkü her şeyi önceden planlamıştı. Kronometre çalışıyordu. Ama son bölüm hakkında yanıldı. Çünkü bundan sonrası umurunda olmak zorunda. Bana o korkunç kabusu yaşattı. İstediği de buydu zaten. Sana korkma dememi bekliyorsan yanlış insanı aradın. Ne yapmayı düşünüyorsun? Korkumu yenmek için mi ne yapmayı düşünüyorum? Hayır, daha fazla korkmamak için onu bulma konusunda ne yapmayı düşünüyorsun? Dosyaları okuyup bir ipucu bulmaya, bana güçlü ve cesur olmamı söylemeyi düşünmüyorsun değil mi? Seni görev başında gördüm ve bu iki özellik de sende fazlasıyla var. Ama her şeyin bir sınırı var. Gelmemi ister misin? Dosyaları beraber okuruz. Oturduğu yerde döndü ve gözlerini cama vuran karanlığa dikti. Buraya gelirsen ben de artık güçlü ve cesur hissetmek zorunda kalmam, öyle mi? İçindeki boşluğun dolmaya başladığını hissetti. Bu işimi görür. Bana yarım saat ver, hemen. Yok yok, gelmen gerekmez. Ben sadece gelebileceğini duymak istedim. Bir seçeneğim olduğunu duymaya ihtiyacım vardı, dedi Phoebe. Sana bir soru sormak istiyorum. Unutma, ben etkin dinleme uzmanıyım. Yalan söylersen hemen anlarım. İçinde bulunduğumuz durumu düşününce beni içki içmeye davet ettiğine pişman mısın? Açıkçası bunun şimdiye kadar yaptığım en iyi hareket olduğunu düşünüyorum. Phoebe nihayet gülümseyebildi. En iyi ikinci hareket bence. Birincisi altılı birayla piyango bileti almaktı. İkisi kafa kafaya yarışır Phoebe. Artık toparlanmaya çalışıp biraz uyusan olmaz mı? Tamam, sanırım biraz uyuyabilirim. Ben etkin dinleme uzmanı değilim. Ama biri yalan söyledi mi, anında yakalarım. Belki birkaç saat uyurum, teşekkürler. Bunları duymaya ihtiyacım vardı. Başka bir şeyler duymak istersen buralarda olacağım. İyi geceler Duncan. Huzursuz ve kısa süren bir uykunun ardından Phoebe işlerini evden yürütmeyi düşündü. Fakat bu daha az çalışmak anlamına geliyordu çünkü Carly'yi en azından birkaç gün daha okula yollamayacaktı. Kızını başka bir yerde kalmak için ikna etmeyi başarsa bile aklı hep onda olacak ve evde kalıp onu ve annesini kendinden uzaklaştırdığı için suçluluk duyacaktı. En iyisi merkeze gidip işe yoğunlaşarak kafasını meşgul etmek ve zamanı verimli bir şekilde geçirmekti. Endişelenmeye gerek yoktu. Ev polis koruması altındaydı. Adam polis kordonunu aşıp geçmediği sürece her şey yolundaydı. Hemen kafasından bununla ilgili bir durum senaryosu yazdı. Geçemezdi, zaten geçse bile alarm devreye girerdi. Öyle ama uzaktan kumandalı bombayla zaman ayarlayıcı sistemi kuran biri, muhtemelen bir alarmı da kolaylıkla devre dışı bırakabilirdi. Yok, yapmaz dedi kendi kendine. Yapmaz canım. Saçına şekil vermekten vazgeçip gelişi güzel topladı. Artık var gücüyle Roy'un katilini bulmaya ve onu enselemeye yoğunlaşacaktı. O zamana kadar diğer işler bekleyebilirdi. Ayrıca programa alınan eğitim toplantılarını da erteleyecekti. Az uyku, sağlam bir isim listesi demekti. Sabah olunca ilk işi, kapılarına dayanıp onları sorguya çekmek ve bir tür zemin yoklaması yapmak olacaktı. Dosyaları toplarken mesai bitimine kadar hepsiyle görüşebileceğini düşündü. Eğer mesai bitimine kadar bitirememiş olsa bile, bitirene kadar devam edecekti. Odadan çıkarken saatin oldukça erken olduğunu fark etti. Bu saatte kimseye görünmeden aşağıda kahvesini içip, onlara bir not yazıp çıkması daha kolay olacaktı. Kerlenin kapısında durup içeriye göz attı. Küçük kız yatağa sere serpe uzanmış, yatak örtüsü ayağının altına toplanmıştı. Kerlenin uyku arkadaşı yırtık kulaklı ayı da parmaklarının arasında kestiriyordu. İçi rahatlayan Phoebe kapıdan çekildi. Yavaşça içeri süzülüp kızına küçük bir öpücük verseydi, işte o zaman olanlar olurdu. Kerlenin sabah uykusu çok hafifti. O masmavi gözlerini kocaman açıp soru yağmuruna başlardı. Vazgeçti ve aşağıya indi. Kahveyle birlikte bir küçük kutu yağsız yoğurt da yiyebilirdi belki. Kendi kendine yoğurdu sevdiğini telkin edip duruyordu. Buzdolabına bir not yapıştırır, görevli polis memurunu da kontrol edip giderim diye düşündü. Mutfağa adım attığında Esti fırından başını kaldırıp ona baktı. İkisi de irkilip yerinden sıçradı. ''Yukarıda uyuyorsun sanıyordum'' dedi Esti'ye. ''Ben de öyle.'' Esti yavaşça göğsüne vurdu. ''Beni korkudan öldüreceğini ateş ederek de öldürebilirdin. Sen yapmazsan ben yapacağım. Hadi ne duruyorsun?'' dedi. Phoebe'nin silahına götürdüğü elini işaret ederek. ''Anne, saat sabahın altısı. Niye yatağında değilsin sen?'' Annesinin ses çıkarmadan baktığını görünce başını sallayıp yanına gitti hemen. ''Anneciğim.'' Esti'yi kollarının arasına alıp yavaşça salladı. Hepimizin kafası karma karışık. ''Üniformanı giymişsin.'' Genç kadın annesini bırakmadan cevap verdi. ''Orada olmak zorundayım. Keşke hiç gitmeseydin. Şimdi de gitmesen keşke. Hayır, böyle sarılıp okşayarak gönlümü alamazsın.'' Phoebe'yi bırakmamak için mücadele ederken sesini yükseltti. ''Sen hala benim minik kızımsın. Keşke seni evde tutup koruyabilsem. Tüm ailem şu anda burada, bu çatının altında ve biliyorum, iğrenç ve bencilce düşünüyorum ama Tanrım, keşke hepinizi burada tutabilsem.'' Şimdi de Esti geri çekilmeye çalıştı. Ama bunu yapamayacağımı da biliyorum. Ben kahveni getireyim. Phoebe kendi kahvesini alabileceğini söylemek için ağzını açmıştı ki birden vazgeçti. Annesi, elleri meşgul olduğunda daha az endişeleniyordu. Korktuğunun farkındayım anne. Elbette korkuyorum. Korkmasaydım aklımdan şüphe ederdim. O Roy denen karakteristik cehenneme uçtu. Fincanı çıkarırken dönüp Phoebe'ye baktı. Böyle konuştuğum zaman hep kendimi kötü hissedeceğimi düşünüyorum ama hiçbir şey hissetmiyorum. Bana göre sen hiçbir zaman onu yeterince suçlamadın. Ama aldırmıyorum. Nasıl olsa ben ikimizin yerine de o herifi bol bol suçluyordum. Sana bir şey olacak diye çok korkuyorum yavrum. Hepimiz için korkuyorum. Phoebe'nin kahvesine her zamanki gibi krema ve şeker ekledi. Biliyorum, ben kötüye gidince endişeleniyorsun. Elbette endişelenirim dedi. Ben hala senin minik kızınım, tamam mı? Sen de hep annem olarak kalacaksın. Otur canım, kahvaltını hemen hazırlarım. Zamanım yok, sadece yoğurt yiyip çıkacağım. Öyle şeylerden nefret ederdin. Biliyorum ama artık zevk alarak yemeye çalışıyorum. Kendinden emin bir şekilde dolabı açıp, kutulardan birini aldı. Kapağını açıp, bir kaşık aldıktan sonra tezgaha yaslandı. Bu olanlardan sonra korkman çok normal. Avluya ya da verandaya çıkarken dikkatli olacağını biliyorum ama bir süredir bunu bile yapmakta zorlanıyorum. Eline bir kurulama bezi alan Essie, temiz olduğu her halinden belli olan tezgahı öylesine silmeye başladı. Özellikle verandaya ve yatak odasının balkonuna çıkamıyorum. Hemen çarpıntım başlıyor. Bu korkuyu kafamda kendim yarattığımı bilmem de hiç işe yaramıyor. Rahatlayamıyorum. Sen de benim evde olmaktan memnun olduğumu bir türlü anlamak istemiyorsun. Dışarıda olan hiçbir şeye ihtiyacım yok. Phoebe yoğurdundan birkaç kaşık daha aldı. Tadı kendi düşünceleri gibi buruktu. Dünyada olan hiçbir şeye mi? Benim bu evde güzel bir dünyam var ve dışarıdaki dünya ile ilgili merak ettiğim bir şey olursa da bilgisayarım emrimde. Tatlım, sana yumurta hazırlasam. Bunlar yeterli. Ağzındaki tadı alsın diye kahvesinden bir yudum aldı. Ben evde yokken panik atak yaşıyor musun? Çok şiddetli değil, ara sıra yokluyor işte. Phoebe, şu kapıdan dışarı çıkabilmeyi istememin tek bir sebebi var. Onu da sırf senin buradan çekip gidebilmen için istiyorum. Tabii eğer sen de istiyorsan. Bu evden ancak o zaman ayrılabilirsin, biliyorum. Böyle bir şey mümkün olsaydı, gitmeyi düşünür müydün? Anne, şimdi bunları konuşacak vaktim yok. Saat daha 6:30 bile olmadı. Acelen varsa kısa bir cevap verip gidebilirsin. Phoebe alt dolabı açıp yarısını yediği yoğurdu çöpe attı. Bilemiyorum. Bir zamanlar bu soruya evet diye cevap verebilirdim. Sırf kuzen Bess'e inat, bu evden çekip gidebilirdim. Seni köpek gibi çalıştırıp karşılığında hiçbir şey vermedi. Böyle bir şey yapmaya hakkı yoktu. Hem de hiç hakkı yoktu. Çaresiz kaldığım bir anda çocuklarımla bana kalacak yer verdi. Ama bunu da sana gün gün ödetti. Umurumda mıydı sanıyorsun? Essie'nin yanakları heyecandan kızarınca, yüzündeki beyaz leke de ortaya çıkmıştı. Bunu bir kez olsun sorun ettim mi dersin? Etmen gerekirdi. Böyle bir şeyi sen yapardın Phoebe. Senin çok güçlü bir yapın var ve çok kesin çizgiler çekebiliyorsun. Anne, belki de onlara ihtiyacın var. Yine de Carly'nin güvende ve iyi olması için yapmayacağın şey yok, değil mi canım kızım? Vazgeçmekten nefret ettiğin, kaybetmeyi sevmediğin halde Roy'u terk edebildin mi? FBI'den sırf kendin için mi ayrıldın? Bölge amirliğindeki o görevi Carly için iyi olacağını düşünerek kabul etmedin mi? Onun için de, benim için de. Bunları bilmediğimi mi sanıyorsun? Ödeyeceğin bedelleri hesaba kattın mı? Aynı şey değil ama anne. O sana bir pislik gibi davrandı. Carter'a yaptıkları da pek farklı sayılmazdı. O zavallıyı itip kalktığı zamanlara karşılık olarak her zaman cehennemde adına ayrılmış özel bir yer olacağını hissetmişimdir. Oysa Carter'ın bir evi ve yiyeceği ekmeği oldu. Senden ve benden de ayrı düşmedi. Ve bir de evi vardı. Tanrı onu korusun, fazlasıyla iyi davrandı ona. Bu ev hiç koşulsuz senin olmalıydı. Koşulsuz değil ama yine de benim sayılır. Bu kadar mı nefret ediyorsun bu evden Phoebe? Hayır, içini çekti. Hayır ama bazen düşüncesi bile yetiyor. Onun cehennemde oturduğu o özel yerden uzanıp, iplerimi çekmesinden nefret ediyorum. Böyle hissedeceğimi biliyordu ve haklı çıkması da beni kahrediyor anne. Ama doğrusunu istersen Carly bu evi çok seviyor. Avluyu, kendi odasını, bu mahalleyi ve parkı gerçekten çok seviyor. Bu yüzden de hayır, bedeli ne olursa olsun hiç önemli değil. Sadece öfkelendiğim zaman tersini düşünebilirim. Ben bir gün bu evden gitmeye kalkarsam, senin de benimle birlikte bu kapıdan çıkıp çıkmayacağını bilmiyorum anne. Kahvesini bitirdi. Şimdi işe gitmeliyim. Biliyorum. Essie mutfakta kaldı ve onun holden geçip kapıya doğru gidişine kulak verdi. Kapının açılıp kapandığını duydu. Pencereye yaklaşıp avludaki çiçekleri, yeşillikleri, fıskiyeyi ve gölgeli köşeleri seyretmeye başladı. Tek gördüğü kapkara, dipsiz bir kuyuydu. 25. Merkeze erken gitmesinin sebebi, daha çok dosya inceleyip listesine katacak yeni isimler bulabilmekti. Federaller onu uğraştırabilirdi ama bölge amirliğinde bürokrasi engelini aşmasına yardım edecek yeterli sayıda insan tanıyordu. 10 yılı aşkın bir süreyi bölge amirliği ve Savannah Polis Merkezi arasında geçirmişti. Bu, hayatının neredeyse 1/3 demek oluyordu. Lise ve akademiyi de sayarsa bu hayatının 1/3 de geçiyordu. Ama öyle böyle değil, dolu dolu 10 yılını bu meslekte harcamıştı. 14 kayıp vermişti. Annesinin haklı olduğunu kabul ediyordu. Kaybetmekten nefret ediyordu ve 10 yıl gibi kısa bir sürede tam 14 kayıp vermişti. Bunlardan üçünün Kendisi olay yerine gönderilmeden önce yaralanıp sonra da kurtarılamamış olması durumu değiştiriyordu. Madem onun için fark etmiyordu, Roy'un katili için de durumun öyle olduğundan kesinlikle emindi. Bu durumda hepsini yeniden gözden geçirilmesi gerekiyordu. Yerinden kalkıp sahaya çıkmaya hazırlanırken, Skies kapıyı tıklattı. Teğmenim, içeri gel. Aa, Arnie Mix değil mi? İfadesi doğrulandı mı? Evet, hikayesi tutuyor. Skies'ın yüzü ağzındakini yutmakta zorlanıyormuş gibi buruştu. Dahası, birlikte olduğunu iddia ettiği kadının meraklı komşusuyla görüştük. Pazar gecesi saat 10'dan önce, Arnie'yi kadının evine girerken görmüş. Onu daha önce de gördüğü için arabasını tanıyormuş. Yolun başına park etmiş. Komşu kadın da gece yarısına doğru köpeği Lulu'yu yürüyüşe çıkarınca görmüş arabayı. Tamam, bir kez de gün doğmadan önce çıkarmak zorundaymış o iti. Eğer bu durum sırf köpekleri sokaktaki çiçekleri sulasın diye insanların gecenin bir vakti sıcacık yataklarından kalkmasına sebep oluyorsa, insanların neden köpek almaya bu kadar hevesli olduklarını hiç merak ettiniz mi? Doğrusunu istersen evet. Son zamanlarda bu konu üzerinde ciddi olarak düşünüyorum. Aldığı cevap hoşuna gitmişti. Kızınız yavru köpek mi istiyor? Sen birinci sınıf bir dedektifsin Bull. Evet ya istiyor. Neyse, bu Lulu denen köpek ihtiyacını giderirken sahibesi Arnie'nin Skies notlarını karıştırıp devam etti. Çöplüğün en kıdemli horozu gibi çalım atarak Maylene Hathaway'in evinden çıktığını görüyor. Ve de bu olayda aklanmış oluyor. Rezalet ama size bir şey söyleyeyim mi? Arnie o göğüsleri bir tanrıçanınki kadar muhteşem ama beyni gelişmemiş, yaralı bir pitbull gibi saldırmaya yer arayan o hatunu hak ediyor galiba. Acı acı güldü. Adım gibi eminim. O kadın Arnie'nin hayatını cehenneme çevirecek. Karısı da evde hakkından gelir. Zaten şu anda pek matah bir durumda değil. Bunu duyduğuma ne kadar sevindim bilemezsin. Böyle söylediğim için çok utanıyorum. Lütfen aramızda kalsın. Onları arayıp, maktulün arabasında bir şey bulmuşlar mı sormak istiyorum. Bizimkiler o piçin bir kılı bile düşse bulurlar teğmenim. Bunu yola çıktığımızda yapsan iyi olur. Birkaç yerde araştırma yapacağım. İşime yarayabilirsin. Önce biraz dolaşıp bilgi toplayacağız. Diğer görüşmeleri ve takipleri de telefonla yapacağız. İlk olarak nereye gideceğimizi yolda anlatırım. Çantasını aldı ama birden çavuş Mix'in ekip odasına girdiğini görünce tekrar yerine bıraktı. Bana birkaç dakika izin verir misin lütfen? Skies o tarafa bakınca yüzü asıldı. Ben burada kalmaktan memnun olurum. Siz hazır olana kadar bekleyeceğim. Gerek yok. Bir dakika bile sürmez. Yüzünden orada durup onları izleyeceği anlaşılıyordu. Phoebe, Skies'la Mix'in kapıda karşılaşınca birbirlerini vahşi köpekler gibi süzdüklerini düşündü. Kendi bölgesini korumak söz konusu olduğunda hem görünüşleri hem de hissettikleri itibariyle ikisinin arasında pek fark yoktu. Ama yaklaşımlarının arasında dağlar kadar fark vardı. Skies gözünü Mix'ten ayırmadan konuştu. Ben masamda sizi bekliyorum teğmenim. Teşekkürler dedektif, çavuş, teğmen. Çavuş Mix kapıyı sertçe kapatırken Phoebe yüzündeki ifadeyi korumaya çalışıyordu. Bu sabah sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Sen yaralandın diye başladı. Ve oğlum senin yüzünden mesleğinden oldu. Karısıyla oğlu nasıl üzgün, nasıl utanç içindeler haberin var mı? Oğlunuz sayesinde hastanelik olup, gelininiz ve torununuzun zor durumda kalmasına sebep olduğum için üzgünüm Çavuş Mix. Sesi, kremaya bulanmış çelik misali sert ama nazik çıkıyordu. Benim ailem de önemli ölçüde zor durumda kaldı ve kalmaya devam ediyor. Özellikle de 7 yaşındaki kızım. Sizin şartlarınızı bir tarafa bırakırsak, polis olmak, risk almak demektir. Çocuklu bir kadının emniyet teşkilatına katılmadan önce bunu etraflıca düşünmesi gerekirdi. Anlıyorum. Şimdi oğlunuzun iş yerindeki kadınlar hakkında fikirlerini nereden edindiğini de daha iyi anlıyorum. Benim kariyer seçimimle ilgili fikirlerinizin dışında söylemek istediğiniz başka bir şey yoksa, yapacak işlerim var çavuş. Adam, Phoebe'nin yüzünde en ufak bir öfke belirtisi göremedi. Gördüğü tek bir şey vardı. O da kontrollü olması. Maalesef oğlunda eksik olan bir özellikti bu. Bu oyunun nasıl devam edeceğini bilmek istersiniz sanırım. Bu sizin düşünceniz mi, yoksa beni tehdit mi ediyorsunuz? Ben tehdit etmem dedim X, istifini bozmadan. Bana yaralarınız iyileşmiş gibi geldi. Ama oğlum işini de itibarını da geri alamadı. Ama hapse de girmedi. İstediğin bu muydu? İş yerine adam gönderip onu sorguya çekmenin sebebi de bu muydu? Evinde, ailesinin ve komşularının gözü önünde zorla dışarı çıkarttırıp, onun da karısının da sorguya çekilmesini sağladın. Bunun benim istediklerimle bir ilgisi yok. Geçmişte yaptıkları yüzünden sorguya çekildi ve eğer dedektif Skyce'ı yumruklamasaydı, herkesin gözü önünde zorla evden çıkartılmayacaktı. Raporun bu bölümü sizde yok mu? Başını yana eğdi. Bir kopyasını göndermeme gerek var mı? Çok üstüne gidildiyse, babası olarak onu mazur göstermeye çalışıyorsunuz. Ama buraya bir emniyet mensubu olarak gelmekle aynı zamanda birimi de temsil ediyorsunuz. Asıl sizin bunu unutmamanızı öneririm. Başka bir şey daha dikkatimi çekti. Olay anında orada bulunduğunu doğrulatmak için oğlunuzun evli sevgilisine de adam gönderdim ama siz buna tepki göstermediniz. Yoksa sizdeki raporda bu da mı yoktu? Phoebe çavuşun yüzünde bir anlık şaşkınlık ve hayal kırıklığı görür gibi oldu. Sonra bakışları tekrar eski ifadesiz haline büründü. Anlaşma yaptık Teğmen McNamara. Oğlumu rahatsız etmeye devam edersen, başsavcıya da emniyet müdürüne de hatta valiye de şikayet dilekçesi gönderirim. Haberin olsun. İstediğinize şikayet etmekte serbestsiniz çavuş. Bastırmaya çalıştığı öfke içini bir bıçak gibi oyuyordu. Bunu yapmadan önce bilmeniz gereken bir şey var. Oğlunuz, sorulara kendi evinde cevap vermek ya da başka bir yerde sorgulanmayı talep etmek yerine, memurlarımdan ikisine sözlü tacizde bulunup, tehditler savurdu ve birine de saldırdı. Şartlı tahliye süreci geçerliliğini yitirdi ve bu yüzden de artık vaktinin geri kalanını Georgia Eyalet Hapishanesi'nde geçirecek. Adamın bu sözleri hazmetmesi için bekledi. Sonra ellerini masaya koyup öne doğru eğildi. Ve evet çavuş Mix, dürüst olmam gerekirse çok az şeye bundan daha fazla sevinebilirim. Ama şimdilik size buraya gelip ofisimde güç gösterisi yapmak ve nüfuzunuzu kullanıp beni korkutmaya çalışmak yerine oğlunuz için profesyonel yardım almanızı öneririm. Neden biliyor musunuz? Eminim siz de öfke kontrolü nasıl bir şeydir bilirsiniz ve bunun ona pek faydası olacak gibi görünmüyor. Eğer bu cinayeti onun üstüne yıkmayı düşünüyorsan, böyle bir düşüncem yok. Bu cinayetten aklandı zaten. Onu, benden hastalıklı bir şekilde nefret ettiği bilinen oğlunuzu bu beladan kurtardığımıza göre artık şu Roy Squires cinayetine yoğunlaşabiliriz. Şimdi izin verirseniz ben de gidip bu davayı araştırayım. Onu evinden kelepçelerle çıkartmak zorunda değildiniz. Sesi bitkin çıkıyordu. Phoebe de aynı durumdaydı. Öfke insana enerji veriyordu ama yorgunlukla birleşip gücü azalmaya başlayınca kolayca başkalarının canını acıtabiliyordu. Hayır ve eğer dedektif Alberto'ya yaptığı esprilerin arasında o talihsiz sözü sarf etmeseydi ve dedektif Skyce'ı öldürene kadar dövmekle tehdit edip ona fiziksel zarar vermeseydi, bunu yapmak zorunda kalmazdık. Alberto'ya da saldırınca adamlarımız elbette zor kullanmak zorunda kaldılar. Oğlunuz 27 yaşındaydı değil mi? Dilerim 20 yıl sonra kızım kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiş olur da annesinin bunu onun adına yapmasına gerek kalmaz. Phoebe kapıyı hızla çekip açarken konuşmasını sürdürdü. Sakın bir daha buraya gelip bana meydan okumaya kalkma. Gidip istediğine şikayet et. Umurumda değil. Dahili suçlara, emniyet müdürüne, valiye, hatta istersen eyalet valisine bile gidebilirsin. Ama seni uyarıyorum, sakın bir daha o acınacak haldeki çocuğunla ilgili bir şey için benim karşıma çıkmaya kalkma. 39. ayrımın sonu, sayfa 423, devamı 40. ayrımda.